Ayrım 6.
Bölge yönetici komiteleri içinden adam alacaksak komiteyi büsbütün zayıf düşürmeyecek şekilde bir kişi ya da uygun iki kişi alabileceğiz. Bir de mümkün olursa içeri hiç düşmemiş ya da az girip çıkmış, hiç olmazsa şubede hangi siyasi gruptan olduğu bilinmeyen unsurlar tercih edilmeli. Böyle adam bulmak hayli zor biliyorum ama tercih için aklında bulunsun. İlk aşamada 8-10 kişi bize yeter. Zeki, yetenekli, pratik kafalı adamlar lazım. Nasıl anlatayım? Her türlü çevreye girip çıkabilecek, her işin altından kalkabilecek uyanık adamlar. Dikkat çekmeyecek tipler olmalılar mümkün olduğunca. Mesela gecekondu semtinde de dolaşsa, en lüks semtte de ev tutsa göze batmayacak tipte olmalılar. Ona göre davranmasını bilmeliler. Kılık kıyafetleri de uygun olmalı. Neyse, bunlar daha ayrıntılı meseleler. Fakat ayrıntılar da önemli. Sonra uzun uzun konuşacağız üzerinde. Arabadan anlayan birkaç kişi olmalı. Birkaç da kız. Başını salladı Bedri. İyi dedi. Hayri devam etti. Siyasi kararlılık sorunu çok önemli. Gerçi bu konularda bizde her zaman aynı anlayış egemen olmuştur. Yine de üzerinde çok duruyorum. Bu işte hataya hiç yer yok. Biz ne gangster çetesi kuruyoruz ne de küçük bir burjuva gruplar gibi bir anlayışa sahibiz. Bizim aradığımız feodal heveslerle burdudan kırdıdan, silahtan hoşlanan insanlar değil. Böylelerinin tavırlarını, sonlarını biliyoruz. Bizim adamlarımız her durumda, her şartta inancını savunabilecek, moralini yüksek tutacak insanlar olmalı. Her durumda ve her şartta kendini partinin ve hareketin bir parçası sayacak, kişisel kaygılardan uzak, kendi geleceğini partinin geleceğiyle kaynaşmış gören kadrolar arıyoruz. Böyle yoldaşlarımız mevcut. Önemli olan aralarından iyi seçim yapabilmek. Sizin önerecekleriniz kimler? Ben tanıyor muyum? Birini tanıyorsun. Hatırlaman lazım. KD'cilerle başımızın dertte olduğu dönem Bayrampaşa'ya sen de gitmiştin. Oradan bilirsin. Boş ver, görünce tanırsın. Önereceğimiz esas adam bu. Askeri konularda hayli tecrübelidir. Sana çok yardımı dokunacağını sanıyorum. Onunla aynı bölgeden iki arkadaş daha var. Onları da sözün ettiğim arkadaş önerdi. Üçü de işçi bu yoldaşların. Bir dördüncü kişi daha var. İşte onun üzerinde uzun uzun düşünmek gerek. Derin bir soluk alıp çevresine bakındı Hayri. Bak, sana işin aslını anlatayım. Bahsettiğim bu birinci yoldaşın bölgesinde bir sempatizanımız var. Bizimkiler yıllar önce cezaevinde kazanmışlar onu. Adam lümpenmiş. Çeşitli adi suçlardan, gasptan, hırsızlıktan, yaralamadan girmiş çıkmış biri. Şu sıradan bölgede bir sürü iş yapıyor. Fakat bazı lümpen özelliklerini üzerinden atamadı diye bizimkiler örgütlemiyorlar. Bu adamın kafasında bin tilki dolaşıyor. İkide bir gelip sıkıştırırmış bizim yoldaşı. O da bazen terslermiş, bazen de iyi peki düşünürüz der geçiştirirmiş. Birkaç ay önce bu tür askeri eylemlerin gerekliliği kafamızda şekillenmeye başlamıştı. Yoldaşla genel anlamda meseleyi tartışırken o da bize bizim lümpenin son planından söz etti. Planı kendi aramızda düşündük, taşındık. Bizim son tasarılarımızla çakışıyordu zaten. İyi de bir plandı. Diyeceğim ilk iş işte bu olacak. Kuyumcu soygunu. Yapma ya, dedi Bedri neşeyle. Mevzu onu oldukça sarmıştı. İyi işmiş gerçekten. Güldü Hayri. Evet öyle, dedi. Yalnız öneriyi ilk ortaya atanın durumunu konuşmamız lazım. Demin dördüncü kişi diye bahsettiğim işte bu adam. Böyle işlerde çok büyük tecrübesi var. İlk eylem için bizim kurduğumuz grup çok yeni ve tecrübesiz olacak. Yalnız ilk eylem için bu vatandaştan yararlansak mı onu düşünüyoruz. Sana demin üzerinde durduğum ilkelere göre ters gelecek. Karşı çıkmak hakkın. Sen olmaz dersen biz üstelemeyiz. Yalnız şu da var ki sadece bir eylem için düşünmeye değer bir seçenek. Geçmişte Bolşevikler de yararlanmış bu tür insanlardan. Neyse. Şimdi fikir belirtme, sonra konuşuruz, biraz düşün. Komiteden çıkmam mı gerekiyor bu durumda? Hayır, bir süre çıkmana gerek yok. Bu şekilde kurulacak grup için gençlikten uygun kadroları kolayca seçip ilişki kurabilirsin. Ama grup kurulur kurulmaz bırakman gerekiyor. Sen diğer yoldaşlara herhangi bir açıklamada bulunma. Ne söylenmesi gerekiyorsa biz söyleriz. Oldu, kalkalım istersen. Dışarıda bir sonraki randevuyu ben sana söylerim. Çıktıklarında hava kararıyordu. Etrafına baktı Bedri. Kahveye girmeden önce ve şimdi sanki farklı iki zaman ve dünyada yaşıyordu. İçinin ürperdiğini hissetti. İçin için güldü kendi kendine. Hayri ise biraz düşünceli fakat memnun görünüyordu. Caddeye çıkmadan önce ertesi günkü buluşmanın saatini ve yerini kararlaştırdılar. Sonra köşeyi dönünce bir süre konuşmaksızın birlikte yürüdüler. Hayri az ilerideki otobüs durağında kaldı. Bedri iyi akşamlar dileyerek devam etti. Biraz ürpertili, biraz sevinçli, oldukça coşkulu, karmaşık duygular içindeydi Bedri. Yoldaki insanları görmüyordu adeta. Kim bilir, bu belki hayatının en belirgin dönüm noktası olacaktı. Çok önemli bir sorumluluk, çok da tehlikeli bir görevdi yüklendiği. Bir yandan gururu okşanmıştı. Kendini çok güçlü ve iyi hissediyordu şimdi. Öte yandan önündeki yepyeni mücadele alanının çıkacak yepyeni zorlukların uyandırmaya başladığı dalgacıklar titretiyordu içini. Sürdürüp götürdüğü mücadele biçimine, onun içinde hayatının kazandığı akış yönüne öylesine alışmıştı ki, en ciddi tehlikeleri, en yıpratıcı güçlükleriyle bile bu yaşam biçimi ona yatılı geçirdiği ortaokul, lise yıllarındaki kadar canlı, neşeli ve çekici geliyordu. Değişikliklere ve değişik ortamlara kendini uyarlamaya çok yatkın kişiliğine rağmen şimdiden bocalamaya mı başlamıştı ne? Ben kendimi bilirim dedi içinden. Çok kısa sürecek alışma dönemi. Belki eskiden olduğu gibi ya da şimdiki kadar canlı bir çevre içinde olmayacağım. İlişkilerim sınırlı kalacak. Ama ne çıkar bundan? Ona da alışırım. Daha az insanla daha nitelikli ilişkiler kuracağım. Çok daha onur verici görevler kotaracağım. Örgütünün iktidara talip olacak kadar güçlenmesi, düşüncelerinin geniş yığınlar arasında kök salması, milyonların partisinin çağrısıyla harekete geçmesi. Hayattaki en büyük tutkusuydu bu. Partinin düşünceleri kendi düşünceleriydi. Ve bu düşüncelerin hayat bulması, kendi kafasındaki ideal dünyanın hayat bulmasıydı. Bu düşünceler bir kez kavranıldığında insanlara acı veren, umutlarını kıran, onları hiçliğe mahkum eden, gelişmenin ve ilerlemenin önündeki tüm engeller bir çırpıda yok edilecekti. Yoksul kenar semtlerde binlerce hücresi olacaktı partinin. Zayıf ışıkların aydınlattığı gece kondu odalarında genç, yaşlı proleterler hareketin ışık saçan bildirilerini okuyacak, tartışacaklardı gece yarıları. Devrimci kompozisyonlarda, romanlarda olduğu gibi. İşgallerde, direnişlerde partinin marşları söylenecekti hep bir ağızdan. Parti çağrısını yaptı mı, şehirler, köyler ayağa kalkacak, slogan sesleriyle inleyecekti caddeler, meydanlar. İşte o da bu partinin, bu güçlü örgütün mütevazi önder kadroları arasında yer alacaktı. Örgütün yükselişi kendi yükselişi olacaktı. Örgütün hakimiyeti kendi hakimiyeti. Bu yolda her şeyi göze almıştı. Yolun sonunda gelecek günleri görememek de vardı ya da cezaevlerinde bir ömrü tüketmek. Zaten okuldan kopmuştu, arkadaşlarından da ayrılmak vardı. Bir an bir buruk dalga geçti içinden, sonra hemen düzeltti moralini. Bu geçici bir sarsıntıydı. Çok geçmeden alışacaktı. Bu iş ona eskisinden de zevkli gelecekti. Bütün büyük devrimcilerin hayatlarında böyle sıkıntılı dönemler, zorlu görevler yok muydu? Onları büyük devrimci yapan da o görevler değil miydi? Aklından bir dizi hayal geçti. Geçmişte girdiği çatışmalardan biri geldi gözünün önüne. Sonra hoca sakallı, gözlüklü, tilki bakışlı bir kuyumcuyu elleri havada karşısında titrerken gördü. Peşlerine düşen ekip otosuna sokağın köşesinden otomatik tüfekle kurşun yağdırdı. Yüz binler toplanmıştı meydana. Sloganlarla her yer inliyor, her yanda kızıl bayraklar sallanıyordu. Geçmişteki o efsanevi eylemlerin meçhul kahramanı, şimdi partinin güvenilir önderlerinden biri olarak bazıları gibi değil, hak ederek ulaştığı ünüyle kürsüden kitlelere bakıyordu coşkuyla, gururla. Çabuk duygulanan biri sayılmazdı. Ama böyle anlarda kuvvetli ajite olurdu. Ezgisi bir halk türküsünden alınmış devrimci bir marş peydahlandı kafasının içinde. Yaya geçidinden karşıya geçen kalabalığın arasına katıldı. 4. Bahçeli evler geçidi yapım halindeydi. Birkaç ay sonra vızır vızır arabalar geçecekti üzerinden. Şimdi yalnızca geniş inşaat alanını geçmek için yayaların işine yarıyordu. Geçidin en yüksek noktasına geldiğinde ileride Turanların apartmanı göründü. Salonda ışık yanıyordu. Keşke misafir olmasaydı da oturup rahat rahat konuşabilselerdi. Elbette Turan evdeyse. Bu saatte evde olması gerekirdi. Geçidin bittiği yerde öbek öbek kum yığınları, üst üste yığılmış demirler, kalaslar arasında karşı taraftaki caddeye ulaşabilmek için çamurlu, dar patikalar vardı. Bütün dikkatine karşın paçalarının çamurlanmasını engel olamadı. Bu eve gelmek onda bir tatil sevinci yaratırdı. Mutfağında güzel yemekler pişen, kışın iyi ısınan, yazın bunaltmayan, dayalı döşeli evde birkaç saat için bile olsa hasret kaldığı konforu yaşardı. Zaman varsa Turan'la kaygısızca şundan bundan konuşurlardı. Televizyon seyrederlerdi ara sıra. Annesi nefis kekler, kurabiyeler getirirdi. Yan gelip televizyonun karşısında laflamak, tembel tembel sağdan soldan bahsedip gırgır geçmek, çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının yeni yeni değerini takdir edebildiği rahatlığını anımsatırdı. 5 kat yukarı çıktı. Kapının önünde içeriden gelen kadın konuşmalarını, kahkahalarını dinledi. Eyvahlar olsun, yine dipteki odaya hapsolup kalmak demekti bu. Zili çaldı. Bir kuş öttü iç yanda. Ufaklık bir kız açtı kapıyı. Bir şey söylemeden yüzüne dikti gözlerini. Kızı, ben Turan'ı aramıştım dedi. Çocuğun arkasında Turan'ın annesi belirdi o sırada ve hemen tezahürata başladı. Aman, aman doktor gelmiş, nerelerdesin? Yüzünü gören cennetlik. İnsan bir arayıp sormaz mı teyzesini? Gel içeri gel, ne bekliyorsun orada? Merhaba dedi akın sıkılmış bir yüzde. Ben Turan'a bakmıştım, evde yoksa girmeyeyim. Gel gel içeri. O herif burada, merak etme. Hem o olmasa gelmeyecek misin? Hiç mi hatırımız yok ha? Yok canım, onu demek istemedim. Turan da arka planda görünmüştü. Bu elini bol pantolonunun cebine sokmuş, yüzünde güleç bir ifade onları seyrediyordu. Annesi kenara çekilerek, gel şuraya, burada çıkar ayakkabılarını dedi. Akın bir adım attı içeriye, acele acele ayakkabılarını çıkardı. Antre camlı bir kapı ile salonla birleşiyordu. Kapı ardına dek açıktı. Kafasını kaldırdığında bir salon dolusu kadının kendisine baktığını gördü. Bakın, bu da doktor diye bağırıyordu Fahriye teyze. Bizde doktor çok, ne afacandır bunlar, ne afacandır. Kızarmış bir yüzle yarım yamalak bir merhaba diyebildi salona doğru. Sonra koşar adım karşıya Turan'ın odasına zor attı kendini. Turan da peşinden. Akın sanki birileri açmaya çalışacakmış gibi bastıra bastıra kapattı odanın kapısını, bağırdı. Yahu bu eve amma da misafir gelirmiş be. Ne zaman gelsen böyle. Kıs kıs gülmeyi bıraktı arkadaşı. Sonunda konuştu. Gülüyorum haline ama aslında ben senden çok şikayetçiyim. 3 saattir burada mahsurum. Ayakta durma, otur şuraya. Odanın anahtarı yine kayıp. Hangi cehenneme girdi kim bilir. Bizimki mutlaka alıp başka bir kapıya sokmuştur. 1000 kere söyledim şu anahtarı alıp durma diye. Neyse, hiç olmazsa burada rahatız. Yok yahu, ne gezer. Buraya da geliyorlar. Tam kitabı alıyorum elime. Veled'in biri cart açıyor kapıyı. Ağzında emzik, aptal aptal suratıma bakıyor. Ardında biri daha, biri daha. Parmağını uzatıp beni gösteriyor. Bak, bu doktor. Bu doktor. Her boyda dizi dizi çocuk beni seyrediyor. Tam bağırıp suratlarına kapatacağım kapıyı, bir yığın kadın kız cümbür cemaat içeriye doluşuyor. Her biri bir çocuğu kolundan çekiştiriyor. Bak, cıs cıs, bu odaya girmeyin. Sonra doktor amcanız iğne yapar size. Bir yandan etrafı inceliyorlar, kitaplarıma bakıyorlar, sorular soruyorlar. İşin yoksa bir yığın laf et. Tam gidiyorlar, 10 dakika sonra sil baştan. Şu masayı dayayalım da kapının arkasına kimse girmesin içeriye dedi Akın. Masayı çekip kapıyı iyice yanaştırdı. Şimdi açılmaz, ayıplarlarsa seni ayıplarlar, biz de rahat ederiz. Bu çocuk milletinin aklı kıttır, annelerininki onlardan da kıt. Bir şamata bir şamata, görsen eşek kadar kadınlar. Çenelerinden kafam patladı. Bak, sesleri ne biçim geliyor. Aşağı kattaki kadın tam bir manyak. Bir teyp getirmiş, çok lazımdı. Arabeskler, oyun havaları. Zannedersin düğün evi, salak karı. Akın geniş somyanın üzerine rahatça yerleşti. Terlemişti, kazağını çıkardı, pencereyi hafifçe araladı. Ne zaman gider bunlar? Vallahi bunların işi hiç belli olmaz. Yesinler, içsinler, eğlensinler. İş yok, güç yok. Artık gitmeleri lazım zaten. Baksana saat kaç olmuş. Kızgın kızgın kapıya baktı, sonra Akın'ın yanına oturdu. Yalnız kapıyı kapaman senin aleyhine. Bizimki nefis bir börek yaptı. Ben yedim. Şimdi sana da getirecek ama içeriye giremeyecek. Havanı alacaksın. Camdan kimin geldiği belli olur. O gelince açarız. Divandan doğruldu. Dizleri üzerinde Somya'nın kenarına gelip masadaki kitaplara baktı. Matematik ve yüksek matematikle ilgili birkaç kitap, üzeri yazılmış, çizilmiş bir sürü teksir kağıdının arasında yeniden çalışılmayı bekliyordu. Açık duran başka birini kapatıp başlığına baktı. İşletme matematiği ile ilgili bir kitaptı bu. Sen işi iyice ilerletmişsin dedi. İyice sistemli çalışmaya başlamışsın ha? Tuğra'nın gözleri parlamıştı. Somya'dan kalkıp masanın öbür yanına geçti. Çok ilginç bir entegral hesabı geliştirdim dedi. Bir sandalye çekip oturdu istekle. Önüne boş bir zaman kağıdı aldı. Gelişi güzel bir eğri çizdi. Bak burası X. Akın telaşla sözünü kesti Tuğra'nın. Aman yine başlama şimdi. Masadan uzaklaşıp sırtını yastıklara attı. Kaç defa söyledim sana. Bu konu hiç ilgimi çekmiyor. Sen uzayda nasıl durduğunu bile bilmiyorsun arkadaş. Bir de aydın geçinirsin. Yüzüne muzip bir ifade gelmişti yine. Kitaplardan birini aldı. Akın'ın burnuna burnuna sallamaya başladı. İşin temeli işte burada. Bu kitaplarda. Bu kitaplarda. Akın eliyle yüzünü korumaya çalışırken "Bırak bu şımarıklığı!" diye bağırdı. "Nedir sahi bu saçmalıklar? Bunlarla uğraşacağın hiç olmazsa biraz mikrop çalış da hocanın elinden yakanı kurtar. Adam taktı sana. Herkes geçse sen geçemeyeceksin." Turan yine masaya oturdu. Daha ciddi bir çehreyle cevap verdi. Marx'ın annesi de "Oğlum şu kapitalle uğraşacağına biraz kapital edin" dermiş. Hangisinin daha değerli olduğu ileride belli olur. Hadi oradan. Bırak şu mavrayı da, cidden nedir bu faaliyet? Ya bizim Ziya geldi dün. Baktım elinde bu kitaplar. Bir de liste getirmiş. Geçen sınavlarında çıkan sorularmış onlar, değil mi? Yarın matematikten sınavı varmış. Çalıştığı yerden izin alamamış. Bu yüzden hiç çalışamamış. Bilmem ne. Benim yerime girer misin dedi. Yarın işim var benim hemşerim dedim. Gerçekten de var, yalan değil. Başladı ağlamaya. Bir çene bir çene. Kalırsa hali harapmış. Son hakkıymış. Tamam dedim, lanet olsun girerim. Sen gelmeden soruları gözden geçiriyordum. Bir matematik tutkunuydu Turan. Ne zaman boş bir vakit bulsa, en olmadık yer ve durumlarda kağıdı kalemi çıkarır, etrafında kimi bulduysa yaptığı hesapları açıklamaya koyulurdu. Yavaş yavaş çevresindekiler birer bahane bulup sıvışır, genellikle en son Akın kalırdı yanında. Bilirdi onun sevgili formüllerinden hiç hoşlanmadığını. Anlaşılmamış insanlara özgü, sinirli ve kırgın bir suratla işlemlerini kendi başına yapmaya devam ederdi. İyi öyleyse sen çalış. Ben biraz oturur giderim dedi Akın. Turan karşı çıktı. Yok canım, senin kalmanın benim çalışmama hiçbir zararı olmaz. Kalırım ama bir şartla. Bu akşam X-Max yok, tamam mı? Bir hamlede Turan'ın önündeki kağıtları kaptı, masanın öbür ucuna fırlattı. Ben gittikten sonra ne halt edersen et. Turan kalktı. Elleri pantolonunun cebinde, küçücük odada iki adımda pencereye vardı. Bir sıra sokak lambasıyla aydınlatılan caddeye baktı dalgınca ve döndü. Ne yapalım hemşerim dedi. Yeniden neşesini kazanmış bir yüzle. Bu da bizim ekmek kapımız. Başkasının yerine imtihana girmenin başka türlü ne zevki olabilir? Ha, imtihan deyince aklıma geldi. Dün senin bel kemiğini gördüm. Ne? Ne bel kemiği? Yerine seçme sınavına girdiğin sıkı militanı hatırlamadın mı yahu? Şu Urfa'da sol hareketin bel kemiği olan. Ha, onu mu? Eşşoğlu eşek. Konu uyarmıştı Akın'ı. Nerede gördün hayvanı? Laleli'de. Beni görünce birden yolunu değiştirdi. Abartmıyorum ha. Beni görünce hemen orada bir aralık vardı. Vın oraya saptı. Baktım arkasından herif anında toz olmuş. Gizlenmeyi çok iyi beceriyor. Söyledikleri gerçek olmasın? Akın sinirli sinirli homurdandı. Hayvan herif. Hatırlatma şu hıyarı. Hangi gruptandı biliyor musun? Bilmiyorum vallahi. Kürt siyasetlerinden birindenmiş. Ulan devrimci numarasıyla ne andavallar girdi üniversitelere. Samet'in soktuğunu da bir BMW'si varmış. Altında araba gezip tozuyormuş. Okula falan uğradığı yokmuş, biliyordun değil mi? Geçenlerde bizim Murat'ı gördüm. Desteksiz atıyor kerata biraz ama bir anlattı, bir anlattı. İçlerinde en pisi Samet'inki çıktı galiba. Tamam tamam, bana ne bunlardan? Uğraşmadığımız bir böyle sorunlar kalmıştı. Elin serserisinden bana ne? Şöyle militan adamlar, böyle sıkı kadrolar. Ben ta o zaman anlamıştım numarayı. Parayı görünce ötesini karıştırmadık. Siyasetlerini bile öğrenmedik. Biliyordum. Öğrensek neşemiz kaçacaktı. Kalan borçları 20.000 miydi? 25. Turan kahkahayla güldü. Yahu açıkça dolandırılmışsınız be. Yüzü kıpkırmızı olmuştu Akın'ın. Sesini yükseltti. Dolandırılmışsak sen de dolandırılmış sayılırsın. Bu işi cebimiz için yapmadık herhalde. Adamları sen de tanıyorsun. Bir önerin varsa getir, birlikte çaresine bakalım. 3 kuruş için elin lümpenleriyle mi uğraşacağız? İleride o meseleye de bakılır. Merak etme, unutmadık. Kızma canım, bir dalga geçeyim dedim, ne parlıyorsun? Somya'nın dip köşesine geçti Turan. 2 duvarın birleştiği yeri yastıklarla doldurdu, bacaklarını uzatıp yaslandı. O işi de bir sisteme bağlayamamıştık. Somya örtüsünün altına elini sokup karıştırdı, arandı tarandı. Bir kibrit kutusu çıkardı kıvrımlar arasından. Sigarasını yakıp bir nefes çekti. Sadece liselerdeki iyi adamlarımızın yerine girmeliydik. Veya yüksek paralarla profesyonelce çalışacaktık. Kardeşim, bu boktan sınavın ne zaman yapılacağı önceden belli değil mi? Ama biz bütün işleri son 2-3 günde hallederiz ya. Her işimiz böyle ya. Yakalanmam da o yüzden. Adamlar kimlik kartını sınav yerinin kapısında verdiler. Resme bir baktım, orada belli oldu zaten. Kapı zorlanıyordu dışarıdan. Gelen Fahriye Hanım'dı. Buzlu camdaki gölgesinden belli oluyordu. Elinde bir şeyler vardı. Turan kalktı, masayı kapının önünden çekti. Annesi bağırarak içeri daldı. Ne oluyor böyle ha? Ne oluyor böyle? Benim için mi kapattınız kapıyı? İstemiyorsanız giderim. Aa, şu delilerin zoruna bak. Elindeki tepsiyi saman kağıtlarının üzerine bıraktı. Makinalı tüfek gibi konuşuyor, cevap fırsatı vermiyordu. Alın zıkkımdanın şunları. Sesini yumuşatarak, oğlum sen zayıfsın dedi Akın'a. Bu herif zaten yiyip içip oturuyor. Yesin otursun okusun, başka bir işe yaramaz. Sen ye hepsini, ye de biraz toparlan. Sonra eve gidince annenler beni ayıplar. Hiçbir şey yedirmediniz bu çocuğa derler.